أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام ile beraber onunla beraber olmaya dayanıp direnen bıkıp usanmadan safını değiştirmeden Musa Aleyhisselam'ın yanında yer alan, Firavun'dan yana değil, Firavun oğullarından yana değil, mesela Karun gibi onu destekleyenlerden değil, Musa Aleyhisselam'ı destekleyenlerden olmayı bıkmadan, usanmadan sürdüren İsrailoğulları denizi karşı geçtiler. Denizden karşıya geçtiler ve orada bir toplumla tanışmışlardı. Yani yollarının üzerine bir köy, bir kariye, bir şehir gelmişti de onlarla tanışmışlar, bir de bakmışlardı ki putları var adamların, onları seviyorlar, tapıyorlar, medet umuyorlar, dediğini dinlemeye çalışıyorlar ama önce ne diyeceğini öğretiyorlar, sonra böyle dedi diyorlar gibiydi. Çünkü sanem kelimesi Kur'an-ı Kerim'de vesen ve nusup gibi kelimelerle birlikte put anlamına, Allah'ın yerine tanrılaştırılan varlıkların cisimleri ya da sembolleri anlamına kullanılıyor. Siz bu kelimeyi mesela İbrahim Aleyhisselam'la birlikte de duymuşsunuzdur. Hani Hazreti İbrahim'in babası Azer, put yapım evinin sanki özel görevlisiydi. Biliyoruz ki Hazreti İbrahim'in kavmi semada yıldızlara, gökte aya ve güneşe tapan bir toplumdu. Onların yeryüzünde sembolleri adına insan şeklinde putlar yapıyorlardı taştan ve onlara ne diyeceklerini kendileri öğretiyorlar ve sonra da Tanrı böyle buyurdu diye hayatlarını öyle düzenliyorlardı. İşte İnsan şeklindeki bu sanem denilen putların tarihte nice dönemlerde insanların hayatına yön verdiği, yani öyle kabul edildiği görülmüştür. Ve cavazna bi beni İsrailel bahra. İsrailoğulları denizi karşıya geçmişlerdi. Fe etev ala kavmin, yolları üzerinde bir kavim buldular. Bir toplum, bir topluluk ki onlar يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ Kendilerine ait diye iddia ettikleri, bizimdir diye sahiplendikleri sanemleri vardı, putları vardı, tanrıları vardı. Kelimenin put olarak ifadesi Türkçe'de çok yozlaşmış gibi gelince yanına başka kelimeler koymak, onlarla birlik ifade etmek mecburiyeti hissediyoruz. Yani insanlar Allah yerine, Peygamber yerine, Allah ve Peygamber'in izin verdikleri yerine, kendi kendilerine, heva ve heveslerinden kaynaklanan bir yapısal özellikle, kendilerine Tanrı'ymış gibi kabul ettikleri varlıkları bir şekle büründürerek, özellikle de insan şekline büründürerek kenara koyuyorlarsa, yani falan yıldız şu şekilde, filan yıldız bu şekilde, şu ay şu şekilde, bu güneş bu şekilde tecessüm etsin, şekillensin, biçim alsın, ona göre kenarda dursun, biz ona bakınca o yıldızı, biz ona bakınca o ayı anlayalım diyorlarsa, işte bu taş tanrılara sanem diyoruz. Öyleymiş bu adamlarınki de. Kendilerine tanrılar edinmişler ve onları şekillendirmişler, taştan şekiller haline getirmişler. Ve İsrailoğulları onları görünce beğenmiş hemen. Bu tür taş tanrıları sevmişler. Çünkü benzerleri varmış Mısır'da. Yani kölelik ruhlarına işlemiş bu insanların. Orada hani öküzlerin ya da ineklerin ya da hani buzağların tanrı edildiğini bilen bu insanlar ya da benzer insanların veya diğer başka varlıkların tanrılaştığını, taş tanrı veya ağaç tanrı olarak sembolize edildiğini gören bu insanlar, işte buradaki tanrıyı da sevivermişler. Kendileri galiba, yani bana öyle geliyor, elbette ben Mısır'da yaşamadım, İsrailli oğulların arasında kalmadım, yani ben Firavun oğullarıyla birlikte değildim, ama sanki şöyle bir ruh hali yaşamışlar, karakterleri şöyle bir ortamda gelişmiş. Mesela bunlardan birileri, belki de pek çoğu, mabette görevli temizlik işçileri ya da görevli hizmetliler. Köleler yani bunlar. Gelen koca koca adamlar, büyük büyük adamlar, devrin saltanatına sahip insanlar, kelli felli insanlar mabede geliyorlar. O tanrıların, taş tanrıların karşısında, ağaç tanrıların karşısında el pençe divan duruyorlar. Büyük bir ruh dinginliği arz ederek kendilerini onlara sunuyorlar. Onlardan medet bekliyorlar mı, yoksa mesaj mı bekliyorlar? Ama bir şeyler yapıyorlar işte, koca koca işler yapıyorlar. Yani büyük büyük şeyler onlar, kendilerinin erişemeyeceği, yaklaşamayacağı öyle çizgilerin ötesinde işler ki beğeniyorlar, imreniyorlar, iç dünyalarında bir eziklik oluşuyor, neden geçemediklerini, neden orada olamadıklarını sorguluyorlar. Bir fırsat verseler, bir imkan olsa, bir izin alabilseler, aynen onlar gibi onların da tanrıları olsa, evlerine taşısalar, sokaklarına götürseler, kendileri özel meydanlar kursalar ya da mabetler inşa etseler de, ona göre bu yeni tapını merkezlerinde kendileri de ruhsal dinginliğe ya da hazza ulaşsalar, böyle bir ruh haliyle yetişmişler galiba. İlk fırsatta da bu açığa çıkıyor. Hani komşunun çocuklarının oyuncaklarına özenip bezenip baka baka, ağzının suyu akan, elinin suyu akan, kafasının suyu akan çocuklar büyümeden büyük ama kocaman bir çocuk olarak, baba çocuk olarak çocuklarına oyuncak alacaklarında aynı duygular yaşarlar mı dersiniz? Veya siz başka başka yorumlar yapabilin. Yemek konusunda ya da kıyafet konusunda benzer örnekler var mı? Mesela bütün bir üniversite tahsili dahil, ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye mezun olana dek sadece ayağındaki ayakkabı iyice giyilmez hale gelip eskiyince yenisini alabilme imkanına sahip bir insan, mezun olup ilk maaşını alınca 18 ayakkabı birden alıyor. Bu aynı duygu değil mi sizce? Ya da 10 takım elbise alanlar, ya da 20 pantolon birden almaya teşebbüs edenler, ya da 50-100 kravatım olsun, biri olmazsa diğeri hangisi neye uygunsa diyenler, bir vakitler böyle ruhen darbe yiyenler değil mi size göre? İşte bu adamlar da, İsrailoğulları da, kendi o iç dünyalarına gömdükleri, bizim neden tanrımız yok, bizim neden putumuz yok, bizim neden ama bizim neden yok diye içten içe yanıp tutuşurlarken, şöyle Firavun oğullarının tümünün hepsinin helak olup boğulduğunu gördükten sonra, karşıya geçtikten sonra yollarına devam ederken, ama bir belirsiz yolculuğa çıkmış, nereye gittiklerini kendilerince bilmez bir yolculuğa devam ederken, önlerine bir kavim, bir toplum, bir topluluk çıkıyor da, onların kendilerine sahip olduğuna inandığı, onları da kendilerinin de ona sahip olduğunu ortaya koydukları putlarını, tanrılarını pek sevmişler galiba. Hemen dönüp Musa aleyhisselama demişler ki, قَالُوا يَا مُوسَى اِجْعَلْ لَنَا اِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً. Yani bize tıpkı onların ilahları gibi bir ilah bulsana, yani bak bunların tanrıları var, bizim de olmasın mı? Ama ne kadar hoş, ne kadar güzel, onlar bak tanrılarının karşısındalar, bu bilince eriyorlar, bunu görüyorlar, bunu duyuyorlar, bunu duyumsuyorlar, bunu yaşıyorlar, bizim de böyle bir imkana sahip olmamıza ne dersin, hadi ne olur lütfen bize de tanrılar bulsana, onların tanrıları gibi ya da onların madem ki tanrıları var, bizim de olsun tanrımız, aynı tanrıdan, yani benzerini istemek zorunda değiller aslında ama bir tanrı da onların olsun. İnsanoğlu kendi kendine kalınca, yani Allah'la irtibatını kesince, gariptir, şaşkın olur, ne yaptığını bilmez. İşte öyle bir döneme erince de kendi putunu kendi yapar, sonra kendi tapar, sonra da çarpar yere, kırar, ezer, bozar, işini bitirir. Veya acıkmışsa yer, eğer put helvadansa tabii. Öyle istediler. Garip bir istekti. Demek ki Musa aleyhisselamı hiç anlamamışlar. Demek ki yıllarca süren savaşı kavramamışlar. Demek ki Firavun'un hegemonyası altında çok ezilmişler ya da öz benliklerine dönmeyi becerememişler. Demek ki put nedir, tanrı nedir, tanrılar kimlerdir ama alemlerin Rabbi olan Allah kimdir? O nasıl da tam, net, gerçek bir ilahtır? Ondan başkası nasıl da reddedilmelidir? Anlamamışlar. Evet, bu benliklerine girmiş. Sanki içmişler bu yanlışı. Çünkü öyle büyümüşler. Beyinleri, kafaları, görüşleri, dünyaları, yapıları ve yapılanmaları bunun üzerine kurulmuş. Başka türlü ifade edemeyeceğimden dolayı değil, kelime bulamıyorum. Yani galiba bu insanlar küçücükken, daha çocukken, gençken, delikanlıyken, orta yaşta olgun bir insanken, ihtiyarlayıp neredeyse bunaklığın eşiğindeyken, olgun, düzgün, güzel hareketler diye hep tanrıların peşinde koşanları görmüşler. Hep onları gözlerinde büyütmüşler. Hep onlar gibi olmadan yana hevesler büyütmüşler iç dünyalarında. Yani büyük insan denilenler onlar olmuş. Onların bulunduğu yerlerde çocuklarını istemişler. Onlar gibi olan evlatlar, onlar gibi olan nesiller özlemişler. Onlara benzemeye, onlar gibi olmaya, onların peşi sıra gitmeye, onların dünyasında yer almaya can vermişler, can atmışlar, ne yapacaklarını şaşırmışlar. İşte böyle bir yanılgıyla büyümüşler. Şahsiyetleri böyle gelişmiş. Ya da kimliklerini böyle kazanmışlar. Kim olduklarını buraya inhisar ettirmişler. Yani orada özelleşmişler ya da özdeşleşmişler bu fikirle. Sonra iç dünyalarında bu tanrı sevgisi, bu put sevgisi şöyle az biraz nefes aldıkları dönem açığa çıkmış. Yani artık istedikleri olsun ya. Madem Allah bunlara yardım ediyor ya, herhalde o adamlar da o kadar yanlış değildi. Musa aleyhisselam şöyle kendilerine bir put bulsa ya, işte o put kendilerini kurtarsa değil ama tatmin etse ya. Evet, öyle istediler ama Musa aleyhisselam dedi ki, قَالْ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ Ne kadar da cahil bir kavimsiniz dedi. Ne kadar da bilgisizce hareket ediyorsunuz dedi. Nedir bu sizin isteğiniz? Ne kadar da fark etmeden büyümüşüz? Ne kadar da bilmiyorsunuz bugüne gelmişiz? Nedir sizin isteğiniz dedi. Dönün bugüne. Başkalarını değerlendirmek için değil ama. Lütfen kendi dünyanıza dönün. Önce kendiniz, sonra eşiniz, sonra oğlunuz ve kızınız da kendi aileniz. Ama sadece orada kalın. Hatta anne babanıza bile intikal etmeden kendiniz, yani aileniz, eşiniz ve çocuklarınızla siz düşünün. Peki, yani çocuklarınızın geleceği adına tüm tasavvurunuz birilerini büyütmek, yüceltmekten mi kaynaklanıyor? Ne haber? Siz bunu daha iyi bilirsiniz. Peki eşinizi nerede istiyordunuz? Ya da eşinizin nasıl olmasını istiyordunuz? Karınız ya da kocanız hangi halde, ne durumda olsaydı, nerede bulunsaydı, kiminle evlenmeyi, neden onunla evlenmeyi istemiştiniz? Ne haber? Ne yapmak istiyordunuz? Hukuk fakültesinden bizar kalmış bir grupla tanışmıştım. Ama o kadar çekmişler ki, ne dersten, ne vizeden, ne finalden zevk almaz hale gelmişler. Alın size diploma deseler, neredeyse aman Allah'ım illallah diyecekler. Çevirdim sözü, evliliğe getirdim. Gözleri açıldı ve ama hiç olmazsa eşimiz, en azından seçtiğimiz karşı taraf hiç olmazsa hukuklu olmalı diyorlardı. Nedenmiş o? Çünkü kafalarında ta üniversite sınavı öncesinden kalma bir hobi mi, fobi mi, nedir, istek mi, arzu mu var ki hukuk bir başka onlara göre. Öyle de oldu. Hepsi hukukluyla evlendiler. Yani insanlarda var bu. Peki Mesela siz evinizin eşyası konusunda da aynı şeyleri düşünebildiniz mi? Hani küçüktünüz, daha şöyle 12-15 yaşındaydınız, yeni gelin olmuş birinin evine, yeni evlenmiş birinin evine uğramıştınız. Aman Allah'ım, onun takımları ne kadar da hoşunuza gitmiş, ta iç benliğinize nakşetmiştiniz, beyninizin en derin yerlerine yerleştirmiştiniz, çıkmamacasına. Sizde olunca sıra size gelince benzerini arayıp bulacaktınız, hem ki neye mal olursa olsun. Örneklerini görüyoruz. Gelin hanım yanında kendi ve karşı aileden niceleriyle birlikte o dükkandan bu dükkana, o mağazadan bu mağazaya bir türlü beğenemeden devam ediyorsa, umur görmüş bir satıcı meseleyi kavrar ve 15 yıldır mahzende saklamak zorunda kaldığı, piyasası çoktan bitmiş, imkan bulsa atacak, atmaya masraf edemediğinden dolayı şöyle bir köşeye atıverdiği bir takımını ya da bir malzemesini bu gelin hanıma çok özeldir diye gösterir. Gözleri parlar onun. Her şey bir anda değişir. Tam aradığı gibidir. Çünkü zaten o onu arıyordur 15 yıl öncesinin modelini. Evet, bulmuştur, sahiplenir ve her şeye rağmen diğerlerinin iki katı paha da biçilse, ki bedava alınabilecekken, evet, onu alıp gitmek zorundadır. Öyle dedi Musa aleyhisselam. Kale inneküm kavmun teşhelûn. Ne kadar da cahilsiniz. Ne kadar yanlış yapıyorsunuz. Bu nedir sizin yaptığınız? Bu bilgisizce hareket. Düşünmüyor musunuz? İnne haula mutabbarun mahum fi. İşte bunlar. İçinde bulundukları bu düzen onların başlarına çalınacak. Ve batilun ma kanu ya'melun. Bütün amelleri, bütün hareketleri, bütün eylemleri, hepsi iptal edilecek, hepsi batılın ta kendisi. Düşünmüyor musunuz? İşleri darmadağın olacak. Tanrıları yerle bir olacak. Onlardan bu amel, onlardan bu hareket kabul edilmeyecek. Bilmiyor musunuz? Kale, dahası dedi ki, اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيكُمْ اِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ Ne diyorsunuz? Nedir sizin derdiniz? Ne iddialar, ne beklentiler peşindesiniz? Nasıl da oldu bu iş? Yani siz Allah'ın verisinde, Allah'ın dışında, Allah'tan başka ben size ilahlar arayacağım, öyle mi? Bunu mu istiyorsunuz? Oysa Allah ki sizi bütün evrene üstün kılmış, bütün varlıklardan faziletli eylemiş, size peygamberler ama yeniden peygamberler göndermiş. Ey Yakup'un çocukları, ey Yusuf'un çocukları, ey Yakup ve Yusuf ile başlayan bir peygamberler sülalesinin çocukları, ey İsrailoğulları, sizin Mısır'da o köle hayatınızın bitmesi adına Allah beni görevlendirdiyse, kardeşim Harun'u sizin için özel yardımcı gönderdiyse, yani siz daha ne tanrı istiyor, ne putlar peşinde koşuyorsunuz, nedir derdiniz? Allah yeryüzünde şu size verdiği nimeti kime vermiş, düşünmüyor musunuz? Hatırlayın, Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Size peygamberler verme nimeti yanında, bu peygamberlerle size sağladığı nimetleri hatırlayın. وَاِذْ اَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ Ne dersiniz ey İsrailoğulları? Hani Allah sizi kurtarmadı mı? Firavun oğullarının belasından, Firavun oğullarının azap ve ikabından, Firavun oğullarının cinnet getirmiş gibi cinayetlerinden Allah sizi kurtarmadı mı? Nitekim onlar azabın en kötüsündense pay ayırıyorlar. Yani doymuyorlar. Daha kötüsünü düşünseler onu verecekler. Hep öyle yapıyorlardı. Ki bunun en doruk noktada örneği, yukattilûne ebnâekum, erkek çocuklarınızı kesiyorlar, ve yestahyûne nisâekum, diğerlerine, kız çocuklarına sözüm ona hayat bahşediyorlar. Ama hayasızlaştırıyorlar, ahlaksızlaştırıyorlar. Onları Firavun oğullarıyla birleşmeye mecbur ediyorlar. Onlardan Firavun oğulları adına nesil kazanmaya çalışıyorlardı. Bunu ne çabuk unuttunuz? Nedir derdiniz? Sizin o kendinize mal ettiğiniz, bir türlü atmak istemediğiniz, ilk fırsatta ortaya koyduğunuz o hevesleriniz, işte o adamlardan kalma kalıntılar değil mi? Siz hep onlarla malul, o fikirlerle hasta büyümemiş misiniz? Neden atmak istemiyorsunuz? Nedir derdiniz? Bütün bunlar da sizin için gerçekten Rabbiniz adına, Rabbinizden gelen bir imtihan sorusu özelliği yok mu? Allah böylece sizi imtihan etmemiş mi? Gerçekten muazzam bir imtihan, bir bela, bir belliye, bir deneme değil mi bu? Evet, erkekleri öldürmek, kız çocuklarına hayat bahşetmek. Şimdi de öyle mi? Aa, ne demek öyle? Şimdi Firavun mu var dersiniz? Ben öyle zannetmiyorum ama siz kimi benzer noktalar buluyorsanız o sizi bağlasın. Yani mesela senin çocukların arasında böyle bir ayrımdan yanaysan, kork Allah'tan. Nasıl mı yani? Karşı gelmekten kork. Erkek çocuğuna hayat bahşetmeyeceksin, onun önünü kapatacaksın, onun hayatına engel olacaksın, onu kahredecek, mahvedecek, perişan edecek, helak edecek yolda süründüreceksin, ama kız çocuğuna, güya sözüm ona, hayat bahşedeceksin, yaşa kızım diyeceksin, onu bütün engellerden, bütün kurallardan, bütün manialardan beri kendi dünyasında özgür ama bütün dünyada özgür yaşamaya sevk edeceksin. Ve böylece ama hayat bahşettiğin bu kızın eğer hayasız olacaksa, eğer ahlaksız olacaksa, eğer senin karşıtın bir güç adına o nesil yetiştirecekse, senin kafandaki, senin benliğindeki, senin inancındaki nesli değil, o senin istemediğin bir neslin karnında taşıyıcısı durumunda olacaksa, o zaman sen kork ondan, onu sen yapıyorsun. Ben Firavun yok biliyordum ama sen çocuklarının Firavunu olmuşsun, onu ben bilmiyorum. Ama önemli bir nokta, Kur'an bize ısrarla vurguladığına göre, tekrar tekrar anlattığına göre, bir soykırımı anlamına gelen bu özel ifadeyi yeniden düşünün. Küçücük çocuklar boğazlanmış Musa aleyhisselam doğmadan önce. Ama biraz büyükler kesilmiş Musa aleyhisselam peygamber olup da engellenemezden sonra. Evet, bir neslin yok edilişi, bir toplumun yok edilişi, yani bir kıyım hareketi var ortada. Toplumsal bir kıyım, ama dün Firavun yapıyordu. Bugün ona benzer birileri yapmıyor da kişiler hep kendi kendilerine, ben kendimi inkar etmeliyim. Benimki yanlıştı. Ben böyle bir anne oldum ama kızımın böyle anne olmasını istemiyorum. Ben böyle bir baba oldum ama oğlumun böyle bir baba olmasını istemiyorum. Ben böyle bir evde yaşadım. Ben şu ahlak kurallarıyla bağlandım, çırpındım, zorlandım. Ben özgür olmak istiyordum ama beceremedim. Oğlum ve kızım özgür olmalı. Ya da damat ve gelinimin özgürlüğüne ben kurban olmalıyım diyorsa birileri, artık o onların sorunu. Benim şu anda onlara diyecek hiçbir şeyim yok. Çünkü ben Araf suresi anlatıyorum ve Araf suresinde Musa olayıyla beraber, Hazreti Musa ile beraber, İsrailoğulları ile beraber denizi karşıya ben de geçmiş gibiyim. Onları seyrediyor, denilenleri duyuyorum, hemen yanımda konuşuyorlar gibi fark ediyorum. Bir topluma uğradılar, bir köy, bir kent, bir kariye, işte onlar kendileri sahiplendiği putları var, tanrıları var. Onlar da, yani İsrailoğulları da istediler ama ne kadar cahilce bir hareket. Doğrusu ben de yakıştıramadım. Musa aleyhisselam mührü vurdu. Çok cahilsiniz, olmaz öyle şey. Darmadağın olacak, işi bitecek, bunların anlamıyor musunuz? Bütün amelleri boş ve batıl, bilmiyor musunuz dedi. Ve açık, apaçık, çok çok açık olarak ifade ederek dedi ki, yani sizin benden istediğiniz, demek ben Allah'ı tanıyan, Allah'tan size mesaj getiren, onun peygamberi durumunda olacağım, sonra da ondan başka ilahlar bulacağım öyle mi size? Ve ki Allah sizi evrende en faziletli konuma yüceltecek. Bütün alemler içinde siz en iyi, en güzel, en hoş bir ortamda bulunacaksınız. Nimetlere gark olunacaksınız ve size ben Allah'tan başka ilah bulacağım, öyle mi? Allah Firavun oğullarından sizi kurtarmışken, oğullarınızı kesen, kızlarınızı mahvu perişan eden İsrail oğullarından Allah kurtarmışken, bu da gerçekten çok büyük, muazzam bir imtihan iken, bu imtihandan sizi başarıyla Allah sizi kurtarmışken, ben tutup size başka ilahlar edineceğim, öyle mi? Öyle devam ettiler oradan. Tur'un eteklerine geldiler. Musa aleyhisselam bu yolu bir kere geçmişti. Bir kere geri dönmüştü. Bir gidiş bir gelişi vardı. Şimdi yeniden gidiyordu. Evet, Tur'un eteklerindeydi ve وَاَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاث۪ينَ لَيْلَةً وَاَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ Allah, Musa aleyhisselama yanıma 30 geceliğine gel dedi. Sonra bir 10 daha ilave edecekti. Böylece فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً Allah, Hazreti Musa ile buluşma zamanını 40 gün olarak tamamladı. Böylece Hazreti Musa 40 gün Allah'ın yanında olacaktı. Peki İsrail oğullarının arasındayken bir peygamber kiminle beraberdi? Allah'la değil mi? Yani elbette her peygamber, her insan, herkes Allah'ın huzurunda, onun yanında, fakat bu gidiş farklı gidiş. Bu gidiş ayrı bir gidiş. Bu gidiş değişik bir gidiş olacaktı. Bu Allah'la konuşmaya gidişti, ondan mesaj almaya gidişti, peygamberliğin teyidiydi, peygamberliğin yenilenmesi anlamına geliyordu, yeniden Allah'tan mesaj alınacak, İsrailoğullarının bu yeni döneminde onların hayat programları yeniden onlara sunulacak, gündem yapılacaktı. İşte böyle bir 30, üzerine 10 geceyle 40 gece o Allah'ın huzuruna gidecekti. Allah'ın huzuruna 40 gece. Biz de öyle yapsak mı? Ne dersiniz? Çoluk çocuğumuza, yani eşimize, karımız, kocamıza, ama komşularımıza, akrabalarımıza, bizim mahalledekilere, bizim şehirdekilere ve bizim evrendekilere, onlara da biz yeni bir hayat programı için öncekilerin gözden geçirilmesi ve onların yeniden gündem oluşturması için bir 40 gece Allah'a gitsek mi? Bizde böyle 40 geceler yok. Gerçi tarihte kimileri bu 40'ın Farsça ifadesiyle çihil olarak çile haline getirildiğini biliyoruz birileri tarafından. Evet, ama benim buradan anladığım, bu 40 geceden anladığım galiba Ramazan'ın son 10 gecesinde yapılan itikaf bize böyle intikal etmiş. Var mısınız? Öyle yapsak. Yani Ramazan'ın son 10 gecesi itikafa giriyorsunuz. Ama Ramazan'dan yeni çıkmıştık. Ama 2 ay olmuştu. Ama 5 ay olsun. Sağ olana ne gelmez ki? Yeniden gelecek bir Ramazan'ın son 10 gecesinde Rabbinizle beraber bir muhasebe, bir program yenilemesi görüşmesine ne dersiniz? Fakat o özel, o çok özel bir ibadet, itikaf. Lakin ben bu 40 geceler konusunda, yani Musa aleyhisselamın 40 gecesi konusunda bize şöyle bir örnek düştü zannediyorum. Gelin isterseniz bugünden başlayalım. Yani şimdiden hazırlık olsun. Akşam namazdan sonra yatsı ve gece başlayınca tamam, Rabbimize gidiyoruz. Gündüz mü? Bizimki farklı olacaktı ya, biz Tur'da değiliz. Biz İsrailoğullarının peygamberi değiliz. Biz Musa'ya verilen görev nedeniyle Harun'u emanet bırakıp giden birisi değiliz. Ama biz bugünün Müslümanı, Allah'ın huzurunda program yenilemesi olarak Allah'a gitmemiz gereken birisiyiz. Ne dersiniz? 40 günlük bir programa 40 gece sürecek. Yatsı namazından sonra Allah'ın huzurundasınız. Planınız, projeniz, programınız hep Allah'la beraber. Ekran mı? Beklesin. 40 gün sonra. Belki de gelmeyeceksiniz. Biraz işaret edin ama olmaz mı? Çünkü Allah'la beraberliğinizin tüm sonuçları ona gitmemenizi gerektiren bir karar çıkarırsa belki de gitmeyeceksiniz. Öyle, öylece anlaşın, öyle vedalaşın 40 gün öncesi bütün varlıklarla. Yani dükkanınız, tezgahınız, gündüzün bütün hayatınız yine aynen devam etsin belki şimdi. Ama şimdiden söyleyin onlara, gördüklerinize, beraber olduklarınıza. Deyin ki, 40 gün sonra belli olmaz ama lütfen 40 gün izin alıyorum. Allah'a gidiyorum. Her gece Allah'a gitmek durumundayım. 40 geceyi anlaştım deyin. Böylece her gece Kur'an'dan mesela en az bir 20 sayfa ama çok az gelir bana göre. Diyelim ki ilk 6 gün 100'er sayfa, sonra ikinci 6 gün 2500 kadar hadis, üçüncü 6 gün yeniden bir meal baştan sona, sonra dördüncüsünde bir o kadar 3000-4000 hadis, sonra yeniden bir meal, sonra galiba 6 hafta olacak değil mi? Siz 3 meal bitireceksiniz. Mesela 3'erden 9-10 binde hadis okuyacaksınız. İşte böylece siz Allah'ın huzurunda, Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetinin desteğiyle siz programınızı yeniden gözden geçiriyorsunuz. Babalığınızı, anneliğinizi, kocalığınızı, karılığınızı, komşuluk, akrabalık, arkadaşlık, alıcılık, satıcılık, yani tüm hayat birimlerinizi yeniden Allah'ın huzurunda sağlama yapıyor. Acaba devam mı, tamam mı kararını birlikte veriyorsunuz. Nereye gitmeniz, nerede durmanız, gözünüzü nereye yatırmanız, kulağınızı nereye bağlamanız gerekiyor? Boynunuzdaki iplerin hangisi kalsın, kimilerini atıp kimilerini bırakmanız mı gerekiyor? Bütün bunları yeniden şekillendirseniz ne dersiniz? Var mısınız 40 gün ama 40 gece Allah ile beraber olmaya? Peki ondan sonra bu alınan kararlar doğrultusunda 40'ları yaşar, 40 günleri yaşarsınız. Baktığınız yine yalpalama var, baktığınız yine sendeleme var, baktığınız yine yamulma var, eğrilme var. Yeniden bir 40 gece, yeniden Allah'la beraberlik, yeniden Allah'a gidiş ve soruş gerçekleşsin. Hatta bırakın yamulmayı, bırakın eğrilmeyi, bırakın sendelemeyi, yeni bir problem mi çıktı? Karar almaya zorlandınız mı? Çok mu güç karar alacağınız bir problem çıktı ortaya? Hemen önce bir aydı zaten farkındaysanız, yani 30 gece, sonra 10 gece ilave etti Allah, siz de hadi bir ayda bir rudani bir meal, ama üzerine 10 gece daha, işte onları da bu açıdan yeniden bir kere daha artırarak okuyun ya da eksikliklerinizi tamamlayın. Böylece Allah'ın huzurunda yeniden karar verecek, yeniden uygulayacak, yeniden şekilleneceksiniz. 40 gece oldu böylece. Ve kâle Musa, dedi ki Musa aleyhisselam, li ahihi Harun'a, kardeşi, abisi Harun'a dedi ki, uhlufni fi kavmi, kavmimin arasında, şu İsrailoğulları içinde, benim halefim oluver. Benim adıma onlara görevlisin, fark et. Bu bilinçle, onların arasındasın, benim görevimi de yerine getireceksin. Bunu böyle bilesin. Görevin özet olarak ve aslih, onları ıslah etmek, onların düzenini korumak, onların düzen bozmalarına izin vermemek. Ve la tettebi'n sebilel mufsidin, dikkat et, düzen bozucular, yani ifsad ediciler, müfsitler var ki onların yoluna kesinlikle uymayacaksın. İşte böylece. Peki, biz böyle Allah'a giderken birilerini geride mi bırakacağız? Var mı Harun yanınızda? Bırakın onu yerinize. Değilse görev sizinle beraber. Birilerini bırakmaya imkanınız yoksa göreviniz sizinle beraberdir. Musa aleyhisselam gitti. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا Musa mikatımıza gelince, belirlenmiş zaman, belirlenmiş mekanda bizimle buluşmaya gelince, Musa Allah'la buluşmaya varınca, Allah'la buluşunca, onun huzurunda daha bir karşı karşıya olunca, ve kellemehu rabbuh, Allahu ekber, Sübhanallah. Allah onunla konuştu. Rabbi onunla konuştu. Nasıl desem, ne ifade eder bu dediğim anlamıyorum. Ama ve kellemehu rabbuh, Rabbi Allahu Teala onunla kelleme yaptı. Yani tekellüm, yani konuşma, yani bizzat onun duyacağı bir konuşmayla ona seslendi, isteklerini bildirdi, ona durumunu haber verdi, onunla bizzat konuştu. Allahu Ekber, gerçekten Allah çok büyük. Nasıl da, yeryüzü insanlığının tek örneği nasıl da dayandı orada? Evet, bu gerçekten çok büyük bir özlem doğuracaktı. Yani bütün benliğini sarıyordu. Müthiş, muazzam bir sevgiydi. Bir sevgiliyle beraberlik, onunla konuşma ama görmeden konuşmak. Hemen atıldı. Kale, Rabbi, erini anzur ileyk. Dedi ki, ya Rab, ne olur, göster bana kendini, bakayım sana. Ya Rabbi, sen bana seni göster. Ben seni görmek istiyorum, ben sana bakmak istiyorum ya Rabbi dedi. Evet, öyleydi sevgililer, görmek zorundaydı. Öyleydi sevgililer, bakmak zorundaydı. Yani seviyordu, Rabbıydı, Allah'tı, ilahıydı. Evet onu dinliyordu. Gerçekten ikinci defa oluyordu bu iş. İlk defa bir duymuştu. Yani Allah ona mesaj vermişti. Ateşten bir ses gelmişti. Yani ağaçtaki ateşten de gelen ses. Medyen'den geliyordu. Çoluk çocuğunu bırakıp gelmişti. Ne olduğunu anlamamıştı. Birdenbire şaşırmıştı. Ama özlemi doruk noktadayken Rabbi onu yeniden huzuruna kabul etmiş. Yeniden ona seslenmişti. Artık bu noktada naz makamı, yani bu nokta onun için nazlanma makamıydı. Ya Rab dedi, görüversem ne olur? Peygamberlerin böyle naz makamları olur. Öyle hepimizin aklına gelmez şeyleri, onların bizzat istediklerini görüyoruz. Mesela, İbrahim Aleyhisselam. Ya Rabbi, ölüleri dirilteceğine evet eminim. Ama nasıl dirilttiğini bana göstersene diyordu. Değil mi? Hangimiz isteyebilecektik? Galiba İbrahim Aleyhisselam gibi Allah'ı tanıyan, o gibi Allah'a kul olan, o gibi onunla beraber, o gibi onun dediğini dinleyen ve onun yanında o gibi bulunabilen birisi. Yani Halil olan, Halilullah olan birisi isteyecekti bunu. Başka kim isteyebilirdi? Allah da gösterdi ona istediğini. Musa Aleyhisselam'ın belki naz makamı bir farklı. Evet zaten karşısında kendisiyle konuşan Rabbi Allah var. Onu görsem dediği bir Allah. Evet seni görsem ya Rabbi diyor. Ama Musa Aleyhisselam'ın hayatında böyle başka bir nazlanmayı da görüyoruz. Bu arada hatırlayalım. Ya Rab dedi, öyle anlıyorum. Musa Hızır kıssasından anlıyorum. Sanki dedi ki ya Rab, bu alemin, bu takdirin, bu kaderin, bu evrenin, bu cilvelerin perde arkasını bana göstersene ya Rab. Nedir bu hayat? Yani bu ne iş, doğum? Bu ne iş ölüme kadar, bu ne kaybedişler, bu ne kazanmalar, nedir bu hayatın perde arkası, bu esrarın perdesini şöyle kaldırıversen de bir görsem ya Rab dedi. Bunu bilmek istedi. Evet bunu bilen birisi olarak davetini güzelleştirmek istedi. Peki ya bir davetçi Müslüman, ya hakkı, Kur'an'ı, İslam'ı gündemde tutmakla görevli olduğuna inanan bir Müslüman, peki o da, ya Rabbi bu perdenin arkası nedir bir de bana aç ben de görsem diyecek mi? Desin isterse. Allah da diyecek ki işte Musa'ya açtığım perdeyi sen niye bakmıyorsun? O perdenin aralandığı yerden sen de baksana demez mi Allah? Öyleyse onlar biraz da bizim için istediler galiba. İşte burada olduğu gibi. Sen de istiyor musun Allah'ı görmek diye sor kendine. Yani gerçekten istiyor muyuz biz de Allah'ı görmek? Kolayı var. Bakıyoruz Musa Aleyhisselam'a. O istemişse o gibi olsak mı? Ama kesinlikle kulum diyecek. Mümkün değil, hayır diyecek. Beni sen, kâle len terâni, mümkün değil, ebediyen göremeyeceksin bu dünya gözleriyle diyecek. Aa, meğer biz de göremeyecekmişiz. Tamam, orada haddimizi biliyoruz. Ama peki hiç mi göremeyeceğiz? Olur mu öyle şey? Göreceğiz tabii. Yarın, yani öldükten sonra, yeniden dirilince, bize yeniden hayat verildiği gün, Rabbim imanımıza sahip kıl, sahip olmamıza imkan ver. İmanımıza cennete gidinceye kadar sahip olalım. İşte o zaman Allah'ı göreceğiz. Hem ki bulutsuz bir günde ayın ya da berrak bir havada güneşin görüldüğü gibi sıkıntı çekmeden, itişip kakışmadan, hani neredeydi, bir dakika ben göremedim ama demeden, ayın 14'ünde ay semada görmeye sıkıntı çeker misiniz? Neredeydi ki acaba, nasıl, bulutun içine mi girdi yoksa dışına mı demeden nasıl da rahat görülürse, işte Allah cennette müminler tarafından öylece görülecektir. Öyleyse Allah'ı görmek istiyorsak, ki her mümin isteyecek elbette, cennete gitmeyi istesinler. Cennete gitmeyi istemek demek, Allah'ı görmeyi istemek demektir. Dolayısıyla ben cennet istemiyorum. Yani cennette huriler varmış, ya da ırmaklar varmış, ya da ağaçlar varmış, onlar da beni enterese etmiyor. Ben Allah'ı görmek istiyorum diyenlere aynı reçeteyi yeniden sunuyoruz. Evet, Allah'ı görmek isteyenler cennete gitmeyi istemek zorundalar. Çünkü Allah sadece orada görülecek. قَالَ لَنْ تَرَانِي Kesinlikle ebediyen beni göremeyeceksin bu gözlerle. Gariptir, insanoğlu takıldı mı takılır. Kocaman bir alimdir oysa, bütün ehli sünnet dünya onun tefsirine müracaat eder. Ama buraya takılı kalmış adam ve madem ki Allah ebediyen görülmeyeceğini söylüyor, İlâ Rabbihâ nâzırah ayeti mi var Kıyamet suresinde? Yani Allah'ı görecekler mi diyor orada? Yok efendim, o zaman madem ki bu ayete göre birlikte düşününce evet. Ha, o da Allah'ın nimetlerini görecekler anlamına gelse. Çünkü Allah'ı herhalde görmeyeceğiz diye takmış kafaya ve öyle devam ediyor ki Müslümanlar. Olsun. Yani böyledir bazen. Şöyle bir yanlışımız var bizim çoğu zaman. Ayetlerden birini, varlıklardan birini, şekillerden birini, kurallardan birini temel kabul ederiz. Asıl ve esas o biliriz. Diğerlerini onunla yargılar. Ona uyanlara evet, diğerlerine hayır deriz. Nereden çıktı bu iş? Yani mesela bir evde ev diye, ev olması gereken özellikleriyle neler var diye kural koysak, halılar serilmeli, koltuklar konulmalı, yastıklar olmalı, masalar, sıralar, sandalyeler döşenmeli, kenarda çiçekler olmalı filan diyorsunuz, bunları temel kabul ettiniz. Ama bir evde, köşk bile olsa, saray bile olsa, tuvalet de bulunmalıdır dedi mi birisi, yargılıyorsunuz. Tuvalete yastık konulur mu? Yo. Peki zeminine halı döşeseniz? Olmaz efendim. Masa, sıra, sandalye filan ekleseniz? Aa, ne demek öyle? O zaman biz biliyoruz, ev dediğin bütün bunlarla döşenen, bezenendir. Öyleyse evde tuvalet olmaz demek ne kadar saçmaysa, İslam'ın bir bölümünü temel kabul edip diğerlerini onunla yargılamak da o kadar saçmadır. Ama bakıyoruz Müslümanlara, peygamber şöyle diyendi, madem böyle diyemez. Aa, ikisini de dedi kabul etseniz, belki o zaman problem baştan çözülmüş ya da oluşmadan halledilmiş olacaktır. Kale len terani, ebediyen göremeyeceksin. Velakinin zur ilel cebel, Rahman olan Allah'ım, Rahim olan Allah'ım, nasıl da şefkat ve merhamet sahibi. Tamam, kes sesini, göremeyeceksin, böyle bir isteğini bir daha duymayayım demiyor. Sevgili kulu Musa Aleyhisselam'ı azarlamıyor. Bu ne menem istek, böyle şey mi olur, kes sesini demiyor da. Evet, beni kesinlikle göremeyeceksin. Kalbin yatışsın bak, sen de anla bu işi dercesine. Velakin ama sen unzur ilel cebel, bak bakalım dağa, sen dağa bir bakıver. Hani bana bakacaktın ya, bana değil de şu dağa bir bak bakalım. Fe in istakarra mekanehu, eğer o yerinde karar kılar, yerinde durur, istikrarını korur, kendini muhafaza edebilir, düzenini bozmadan durabilirse, fesevfe terani, sen o zaman beni görebileceğini zannet. Yani ben ona bir tecelli edeyim, o beni şöyle bir fark etsin, o beni bir anlasın, o benim sıfatlarımdan, o benim isimlerimden biraz daha fazla bir haberdar olsun, eğer yerinde durabilirse, o zaman sen de beni görebileceğini zannet. Dağ, dağ iken yerinde duramazsa, sen beni kesinlikle göremezsin. Bak bakalım dağa dedi. فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ Cenab-ı Hak, dağa tecelli edince, böyle tercüme ediyoruz. Ama az önce ifadeye çalıştığım aynı kelimeleri yeniden sıralasam, dağ Rabbini daha bir anlayınca, Allah'ı Allah eden sıfatlar ve özellikler, dağ tarafından biraz daha bilinince, işte tecelli denilen o açıklanma, o açığa çıkma, o belirginleşme ortaya çıkınca, işte o zaman cealehu dekken, o paramparça oldu, darmadağın oldu, yani sanki külü göğe savruldu, ve karra Musa sa'ika, o noktada Musa aleyhisselam buna bile dayanamadı, ve pat diye kendisini yerde buldu, yani düşüp bayıldı veya bayılıp düştü. Felemma efaka, kendine gelince, yani ayılınca, yani o baygınlık özelliği üzerinden alınınca, kal sübhanek, sübhansın ya Rabbi, meğer ben bilmeden istemişim ya Rabbi, meğer buna dayanamazmışım ya Rabbi, fark ettim ya Rabbi, anladım ya Rabbi, tüptü ileyk, döndüm sana, seni razı etmeye döndüm. Döndüm sana, bütün plan ve programımla sana kul olmaya döndüm. Ve ene evvelul müminin, ben bu işin ilkiyim, ilk teslim olan ben olmalıyım, kimseyi beklememeliyim, benden önce birileri olsun dememeliyim, ben ilk mümin olmalıyım ya da ben önce mümin olmalıyım. Benim bütün özelliklerim ikinci planda olsun. Ben önce müminim, sonra müminim, sonra mümin olmalıyım ve ben hep mümin olmalıyım. Beni ben yapan ilk özellik mümin olmalıdır ya Rab dedi. Tekrar dönüyoruz başa. فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ Allah dağa tecelli edince, yani Allah'ın kimi özelliklerini daha apaçık fark edince, mesela Allah konuşur, bu Kur'an ile tecelli etmiştir diyoruz. Allah yaratır, işte mahlukat ve mevcudat ile tecelli etmiştir. Allah Rahman'dır ve Rahim'dir. İşte Allah'ın rahmet ve merhameti mahlukat ve mevcudata indirgenmiş. Hatta en azılı, en vahşi bir hayvan bile yavrusuna ondan dolayı şefkat ve merhamet ediyor. Buna tecelli diyoruz. Açığa çıkmak. Çünkü bir şeyin apaçık olması anlamına gelen bu kelime, Cenab-ı Hak adına kullanınca, yani sanki daha apaçık Allah'tan haberdar olunca anlamına gelecektir. Nasıl olur? E nasılını ben bilmeyecektim ya. Yani Allah imkan verse, izin verse, Allah lütfetse, biz de gayret etsek de cennette Allah'ı görünce anlasak, başka nereden bilsem? Değilse bakın aynı kelime Leyl suresi 2. ayette şöyle. Yani baştan وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى 2 وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى Her tarafı kapladığı dönem geceye ve ki açığa çıktığı, tecelli ettiği zamanda gündüze andolsun, yemin olsun ki diye Allah söze başlıyordu. İşte buna göre her taraf gündüz olunca gündüz tecelli etmiş anlamına gelecekti. Yani babasının bildiği tecelli eder çocuk için bazen, ya da hanımının firaseti tecelli eder bazen kocasına, ya da komşusunun aklı başında doğru dürüst bir dost olduğu tecelli eder ortaya çıkar bazen, ama bütün bunlardan ayrı, bütün bunlardan farklı, çünkü konu Allah ile olunca elbette farklı olacak. Allah dağa tecelli edince darmadağın oldu, paramparça oldu ve Musa aleyhisselam bayıldı ve yere düştü. Kendine gelince de dedi ki, Sübhanallah, ya Rabbi sen ne sübhansın, ne tam ve mükemmelsin, ne eksiksiz ve noksansızsın ya Rabbi. Peki biz bunu namazdan sonra çok rahat 33 defa söylüyorduk. Böyle bir çırpıda söylüyorduk hala. Hatta böyle arka arkaya birbiri peşi sıra birbirine öyle ekliyorduk ki araya hiçbir nefes bile koymadan, nokta bile girmeden birdenbire subhanallah subhanallah subhanallah diye bir güzel ayarlıyorduk biz bu işi. Ama meğer ayılıp bayılınca denirmiş, öyle mi? Yok öyle değil, konu anlaşılınca denirmiş. Allah'ın eksiksiz ve noksansız oluşu bilinince söylenirmiş. Allah, ya Rabbi sen ne kadar tamsın, ne kadar mükemmelsin, ne kadar eksik ve noksandan uzaksın. Yani eğitim konusunda ne dediysen, hak hukuk konusunda ne dediysen, toplumsal ve bireysel yapılanmada ne istediysen, ya da ekonomik ve sosyal ya da siyasal kavgada ya da platformda neler istediysen, senin isteklerin ne kadar güzelmiş, senin dediklerin ne kadar eksiksiz ve noksansızmış, sen sübhanmışın da ben bilememişim, bildim ya Rab sübhanallah, anladım ya Rab sübhanallah, eksiksizmişin ya Rab sübhanallah, sen ki ya Rab tamsın ve mükemmelsin sübhanallah. Allah, elhamdülillah, Allahu Ekber dememiz gerekiyormuş. Ama işte herhalde hayatın diğer bölümlerinde olduğu gibi anlamadan demek, kavramadan söylemek daha bir hoşumuza gidiyor. Kale ya Musa, dedi ki Musa aleyhisselama Allah, İnni istafeytüke alennas bi risalati ve bi kelami. Ben seni bütün insanlar içinde seçkin bir konuma yücelttim. Yani sana risaletim ve seninle konuşmamdan dolayı, sana gönderdiklerim ve seninle konuşmam nedeniyle, seni peygamber seçmem ve sana bunları ulaştırmamdan dolayı, seni insanlar içinde en seçkin bir duruma, en yüce bir konuma getirmişim. Öyleyse fehud. مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Ben sana neler verdiysem, ben sana neler söylediysem, ben sana mesaj olarak neler sunduysam, haydi al onları ve kullukta kullan, yani şükredenlerden ol. Kullukta kullanmak nimetleri. Anlayabildiğim kadarıyla hamd ile şükrün böyle bir farkı var. Allah'ın verdiği nimetleri dille ifade etmeye, yani onları söylemeye hamd diyoruz. Böyle bir görevimiz var. Çünkü Allah ve kul ilhamdülillah diyor. Elhamdülillah denir demeliyiz. Ama Allah'ın verdiği nimetleri Allah'a kullukta kullanmaya, yani amel etmeye de şükür diyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak İ'melu âle Davud'a şükran buyuruyor. Yani ey Davudoğulları, amellerinizi şükür adına yapın. Yani şükredici, şükrü ortaya koyucu ameller ortaya koyun, yapın. İşte buna göre Allah dedi ki ey Musa, ben seni seçtim, seçkin kıldım. Bütün insanlara göre, bütün insanlar içinde, şu çevrendekiler ve o dönemdekiler adına, yani bütün insanlar, o andaki insanlar elbette, sana peygamberliğimi verdim, seni risaletimle şereflendirdim, sana gönderdiklerim, sana söylediklerim var ve bir kelami konuştum seninle. İşte bütün bunlardan sonra sen ne verdiysem al onları ve şükredenlerden ol. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْاَلْوَاهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِزَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُر۪يكُمْ دَارَ الْفَاسِق۪ينَ Allah ona verdiği levhalarda, Tur'da levhalar vermişti çünkü, her şeyi yazdı, Ama onların ihtiyacı olan her şey, mev'iza türünde, yani vaaz-ı nasihat olarak, her şeyin tafsilatı, fasıl fasıl, bir bir açık açık her şeyin anlatımı vardı. Hadi dedi, güçle, kuvvetle, ciddiyetle tut ve kavmini onlarla bütünleştir, birleştir. Böylece onlar da en güzeline uysunlar, en iyisini alsınlar, fasıkların yurdunu, onların sonunu, ne olup kalacağını biz daha iyi anlatacağız, göstereceğiz, fark edeceksiniz dedi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.